Ayrım 18. Yalancı Tanıklar Kahvesi Vedat Türkeli. Sayfa 174. 5. Atlatamayacağı bir sarsıntı değildi bu Muhsin'in. İlk günler bir boşlukta dolaşır gibi geçse de kısa sayılabilecek sürede toparladı kendini. Takılmalara bile başlamıştı. Avucunu yalasın imamın kızı, talihine küssün. Remziye Hanım ne güzel sıra sıra altın döşeyecekti gerdanına. Zor bulur böylesini o. Acılı bir anının bıçak yarasına benzer çizgisinden beklenmedik anda zonklamalar duymasına engel olamıyordu bu gülme güldürme çabaları. Ayakkabı ayağımızı vurdu, biz de çıkarıp attık. Ne yapalım yani? Sen mi çıkarıp attın, Reyhan mı? İyi işte, ben de onu diyorum. Öncelik onda ama sonunda çıkarıp ben de attım. Onlar ermiş muradına mı olacaktı ille de? Bir biçimde bitti işte. Bitmesine bitmişti de, günler geçmesine karşın yaşamına yeni bir düzen verememişti bir türlü. Belliydi uğradığı yerler. Fide, mülkiyeliler, eski bir iki meyhane. Uğruyordu, pek kalmıyordu oralarda da. Bir iki lokanta, ara sıra tiyatrolar, sinemalar. Bir kez de fakülteye gitmiş, derse bile girmemiş, koridorda bir dolanıp çıkmıştı. Karşılaştığı tanıdıklarından hiçbirine takılmak gelmiyordu içinden. Selamlaşıp geçiyordu. ''Dalgınsın'' dedi bir gün Nedim Hoca. ''Bir sorun mu vardı?'' ''Ne bir tanesi, bin tane sorun var hocam.'' ''Öyle de hepsini çözmek sana bana düşmüyor. Ne oldu, ev işi diyordun?'' Çok para istiyorlar hocam. Bakıyorum, size de yer bulamadık. Doğru söylemiyordu. Sözüne itmişti ya, ev mev aramamıştı. İçinden gelmiyordu aramak. Daracık çatı katında onu bırakmayan bir şey vardı sanki. Reyhan'la bölüştüğü mutlulukların o dağınık odaya sinmiş anıları mıydı? Olabilirdi, niye olmasındı? Korkacak, bir an önce kaçıp kurtulmak mı isteyecekti yani? Ondan değil de, tembellikten. Bir iş yapmaya karşı isteksizlikten belki. Bu isteksizlik neden peki? Ne bileyim, anlamı yok. Yaşayıp gidiyordu da bu anlamsızlık duygusunun kişiyi yığınların arasından çekip çıkararak yalnızlık ateşinde kıvrandıran acımasız bir ejderha olduğunu derin bir ürpertiyle sezinlerken şimşek çakar gibi bir soru da dikilmeye başlamıştı kafasında. Devrimcilik savıyla diretmişti Reyhan'a. Devrimcilik adına ne yapıyordu peki? Hiç. Gizli örgüt bağı yoktu. Olmasını istememişlerdi. Sendikada çalışmak için Salih'ten gelecek duyumu beklemekten başka yaptığı hiçbir şey yoktu. Gelir miydi o duyum, gelmez miydi? Ne vakit gelirdi, belli değildi o da. Boşluğu Reyhan dolduruyordu demek. O da çekip gidince, yıkılmamıştı ama yüz yüze kalmıştı kendisiyle. Şimdi ne yapacaksın peki? Bilsem, bu bataklıkta çürüyüp gidersin bilmezsen. O kadar da değil. Düşüneceğiz. Kanlı olaylar aylar boyu beklentilerin de ötesinde çeşitli illerde öylesine sıralanmaya başlamıştı ki bu sağlıksız ortamda tek başına neyi nasıl düşünüp nasıl davranacağını bilmek başlı başına sorundu. Yapanı bilinmeyen tek kişilik cinayetlerle topluca saldırılar iyice sarıyordu ülkeyi. Sivas'ta sağ sol kavgasında 9 kişi ölmüştü, yüzlerce yaralı vardı. Ankara'da belediye otobüsünü taramışlardı. 3 kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı. İstanbul'da vapur iskelesinde bekleme salonuna bomba atılmıştı. Bir ölü, 15 yaralı vardı. Sağlı sollu kurtarılmış bölgeler oluşturuluyordu. Tüm kanlı olayların tek bir merkezden yönetilip yürütüldüğünü görüp söyleyenler de durumu saptamaktan öteye gidemiyorlardı. Birbirlerini teoride, pratikte ağır suçlamalarla 40 parçaya bölünmüş Türk solunu birleştirip etkileyici duruma getirmek, oyununu çok ustaca oynayan, kökü devlette belli ki, göbeğinden dışa bağlı karanlık güçler karşısında kolay kıvrılabilecek bir iş değildi. Aylar önce Milli Savunma Bakanı'nın, ordu içinde kontrgerilla yoktur sözünün, ülkede kontrgerilla yoktur anlamına gelmediğini anlamayan kalmamıştı. Boynuzu mu olacaktı kontrgerillanın? NATO'nun Gladio terör örgütüyle işbirliği içindeki özel harp dairesi 12 Mart darbesiyle Türk soluna karşı açtığı kanlı savaşı, sol hükümetin sözüm ona egemenliğinin çok üstündeki sinsi bir istenç gücüyle yürütüyordu. Daha ne olsundu? Şaşkın bir gözlemci görünümündeydi solcu başbakan. Ekim başlarında Ankara Bahçeli Evler'de tip üyesi 7 gencin canavarca öldürülmeleri kötü sarsmıştı Muhsin'i. Günlerce etkisinden kurtulamadı. Çok geçmedi, İstanbul'da bir profesör dekanı vurdular. Çeşitli illerde bir sürü genç öldürüldü ardından. Gün günden çığırından çıkıyordu işler. Olup biten her şey, ne kadar unuttum dese, daha kötüye gidecek sözleriyle Reyhan'ı dikiyordu karşısına. Yanılıyorsun, daha iyiye gidecek, demedik biz de. Biz çalışmazsak nasıl gider ki iyiye? Gücüm yetmez dedi, biz de uğurlar olsun dedik. Senin gücün yeter mi? Ne bileyim, uğraşıyoruz işte. Neyle? Hiçbir şeyle uğraştığı yoktu aslında. Yüreğindeki karabasan da buydu. Yıl sonuna doğru Kahramanmaraş'ta bir sinemaya atılan bombayla acımasız kıyım başladı Alevilere. Polis sokak çatışmalarını önleyemeyince çevre illerden güvenlik güçleri getirilmiş, alçaktan jetler uçurulmuştu. Evlerin, iş yerlerinin yakıldığı, iç savaş görünümündeki öldürmelerin 5. gününde ölü sayısı 100'e varmıştı, yaralı 1000'i aşıyordu. Başta İstanbul, Ankara olmak üzere 13 ilde sıkı yönetime geçildiği duyuruldu. Çeşitli yerlerde savcıların, yargıçların, siyasal kimlikli kişilerin, tanınmış akademisyenlerin kim vurduya gittiği tek kişilik cinayetlerin yanı sıra alanlarda, kahvehanelerde bombalı, toplu kıyımlı saldırılar kime, nerede, nasıl çarpacağı belli olmayan ölümcül piyango olarak sürüp gidiyordu. Tablonun uyumsuz rengi gibi ara sıra sağdan birilerine saldırılıyor olsa da baskın olan, kıyıma uğrayan seçkin kişileriyle solu, sola yakın olduğu kuruntusu veren her şeyi kökünden kazımak için sinsice oynanan kapkara, sinsi düşmanlıkta sürüp giden. Koca bir bahar, yaz, sonbahar boyu ara sıra telefonla aradığı annesini oyalayarak, fideye uğrayarak geçiriyordu bu acı günleri. Pek ortalıkta görünmeden bir yerlere uğrayıp akşamları erkenden de odasına çekiliyordu. Bir küçük taşınabilir radyo almıştı, müzik dinliyordu. Ne güzel keman konserlerini veriyordu radyo bazı. Sunakan'ı dinlemişti kaç kez. Niye Reyhan'ı anımsamak için olsundu yani? Onun tek elinde miydi? Tut ki kaza olasılığı yüksek bir iş yerinde çalışıyoruz. Görevimizi yerine getireceğiz. Yapacak başka ne var ki? Birkaç haftada bir gelebildiğinde Salih'le konuşmaları buna varıyordu sonunda. Halkı kazanmak da asıl sorun. Emekçi yığınlar içinde yasal örgütlenme yolunun genişletilmesine çalışmak. İşimiz o. Bir yanıyla kuşkusuz dış kaynaklı karanlık güçlerin halkı yıldırıp sindirerek yolu kapatmaya çalışmaları da doğal. Gizli, hele silahlı çatışmaya kalkışmak aptalca destek bu heriflere. Sormadığı için epey bir süre sonra açmıştı Reyhan'la ayrıldıklarını. Salih'in kafası İstanbul'da, yeni örgütlendikleri bir iş yerine öylesine takılıydı ki, olayı hiçbir şey sormadan, sessizce dinlemiş, alay benzeri bir, geçmiş olsundan sonra sendikadaki çatışmaya geçmişti. Çevreye karşı uyanık biçimde beklemekti Muhsin'in yapacağı şimdilik. Nedim Hoca biraz daha karamsardı. Önlenemez bir kara yazgıya çok yönlü bir oyunla sürükleniyordu Türkiye. Askerlerin canından bezmiş milleti yetişin noktasında kurtarması içindi tüm bu karanlık olaylar. Tarihsel bir provokasyondu yani. Muhsin'e duyduğu yakınlık, güven, eski kuşkularından bir anlamda kurtulup gizli, silahlı kavgaya bulaşmadığına inanmasından kaynaklanıyor olmalıydı. Sendikada çalışmak için boş boş beklemesini doğru bulmuyor, fakülteyi kaytarmanın gerekçesi deyip takılıyordu bazı. Hiç mi bir şey yoktu orada öğreneceği? Sessiz gülümseyerek karşılıyordu Nedim Hoca'yı Muhsin. Fakültede öğrenecekleri vardı, olmaz olur mu? Sağ sol örgütlenmeye, gizli çalışmaya çekme sinsiliğinde çevresinde dolanıp duracak bir sürü öğrenci vardı. O deneyimden geçmişti kendisi. Salih'le kesinleştirmişlerdi. Şimdilik dönmeyeceklerdi o yola. Böyle gitsindi bakalım. Vurgunlara bağışıklık kazanmaya başlamıştı yapısı. Şimdilik böyleydi bu ülke. Ne yapalım? Elimizden geldiğince postu deldirtmemeye bakacağız. Başka yol kalmayınca toparlanmış, eve kapanıp okumalara başlamıştı yeniden. Önemlisi, yalnız o gün okuduklarını değil, yaşamı boyu okuduğu, öğrendiği, karşılaştığı her şeyi, daha önce gözünden kaçtığına inandığı çeşitli yönleriyle uzun uzun, derin derin düşünmeye başlamıştı. Her düşündüğünde de bir yerlerden Reyhan çıkıveriyordu karşısına. Yalnız daha serin kanlılıkla düşünüyordu şimdi. Açık, dürüst davranmıştı kız. Suçlanacak bir yanı yoktu. Devrimciyim diyorsan, diyorum değil, öyleyim. Senin yapman gerekeni o yaptı aslında. Anlamadım. Ne var anlamayacak? Yapısını daha ilk günden çok iyi biliyordum kızın. Uzun soluklu düşmelere kalkışmak gerçek bir devrimcinin yiyeceği nane miydi? kız sana iyilik etti. Zor bir gününde senin önüne konacak ağır faturayı o ödedi. Daha ne istiyorsun? Salih'in davranışını anlıyor musun şimdi? Anlamayacak ne var? Daha doğrusu anlayacak nesi var? Kadındır, yatar geçersin. O değil mi Salih'in anlayışı? Değil, o düş kurduğun kadını bulmak kolay değil bu toplumda diyor. Evet, Reyhan'ı gözü tutmamıştı ama o masaldaki kadını nerede bulacağız? Kadın aramaktan başka iş mi yok bu dünyada? Ne kadar uğraşsak cinsel güdülerin baskısından kurtulamıyoruz ki. Şu Fransız kızları olmasa yaşam çok tatsızlaşırdı diye boşuna dememiş Engels. Engels'in söylediği bir sürü sözden bu kalmış aklında. Sen de onun gibi yap, ille de Reyhan dememiş ki o. Terzi yamakları, işçi kızlar, berber kızlar, Allah ne verdiyse yani. Niye gülüyorsun? Koca sakalıyla 20'lik terzi kıza yüklenmiş, ileri geri sallanıp duruyor adam. Engels mengels, gülüyor insan işte. İşçisi de, kuşçusu da kadına yüklendi mi ileri geri sallanır öyle oğlum. Birkaç gün aradan sonra uğradığı Fide de dün Necati diye birinin telefon edip numara bıraktığını söyledi çocuklar. Saman pazarında bir otelmiş bura. Necati diye birini anımsamıyordu. 2 gündür evden çıkmıyormuş Nedim Hoca. Soğuk algınlığı geçiriyormuş. Yazıhaneye geçip aradı hemen. Necati diye biri yoktu otelde. Necati olmasın dedi danışmadaki uyanık görevli. Kasabanın adını da söyleyince oydu. Biraz sonra katibin sinsice titreşimli Muhsin Bey'sini duyunca her vakitki gibi gülecek oldu. Hoş geldin Necati abi, hayırdır? Bir yaramazlık yokmuş, bir iş için gelmiş 2-3 günlüğüne. Öğle yemeğine çağırdı Muhsin. Adresi verip yerini tanımladı, piknikte buluştuklarında 1:30'a geliyordu. Katibin daha önceki yıllarda da 1-2 kez yazıhanenin bir yerlere takıntılı işi için Ankara'ya böyle kaçamak gibi geldiğini anımsamıştı. Ya görür ya görmezdi Muhsin'i. Tezden dönerdi. Herkes iyiymiş kasabada. Muhsin Bey'in yukarı değirmendeki yiğitliğini konuşup durula almış. Sinirine dokunan konuyu kapatacaktı Muhsin. Necati ekledi hemen. Bu çeteleye de yakalandı biliyor musunuz? Nereden bilecekti? Elmalı yöresindeki dağlarda, çadırlarda, yörükler arasında 5'ini yakalamışlar oğlanların. Kalaşnikovları da bulmuşlar. 2 öğretmenmiş başları. Suriye yanlarına kaçmış onlar. Başka birileri de varmış ama jenderme hastanelik etmiş tuttuklarını. Söyletememiş. Biri ölüymüş zati. Yüreği cız etti Muhsin'in. Olayı hem konuşmak istiyor hem duymak istemiyordu. Jandarmadaki işkencenin sivil polistekinden çok daha ölçüsüzce yabanıl, canavarca ölçüsüz olduğu söylenirdi devrimciler arasında. Derin bir ürpermeyle anımsadı tutukluluğunda, sorgulamada yaşadıklarını. Parkalarının altından çıkardıkları kalaşnikoflarıyla bıyıkları yeni terlemiş görünen gencecik çocuklar dizilivermişti gözlerinin önüne. Ne acılar yaşattılar onlara kim bilir. Ölen hangisiydi acaba? O zavallılara karşı yiğitlenmiş gibi övüyorlardı onu da. Tiksintiyle kızgınlık basıyordu içine. Anlattıklarının kötü etki yaptığını sezmiş olmalıydı ki bir an susup konuyu değiştirdi katip. 10.000 lira göndermiş Remziye Hanım teyze. İlle de evine telefon koydursun Muhsin Bey de durmuş. Paraya sevinmişti ya, telefon almamak için bundan daha iyi neden mi olurdu? Sabah akşam Remziye Hanım zırlatıp durur telefonu artık. Asıl geliş nedenin bu değildi herhalde dedi Muhsin takılarak. Bocalar gibi oldu Necati. Kurnazlığı işe yaramamıştı bu kez. Toparlanıp gülmeye çalıştığını görünce içine mi doğdu nedir? Bir şey sezinlemiş gibi oldu. Bir cinlik var bu herifte. Bazı şeyleri biliyormuş gibi gülümseyerek başını salladı Muhsin. Yerli ağzına vurdu. Öteden beri gelip durun sık sık. Bu işin içinde bir iş var arkadaş. Bizden niye saklap durun? Muhsin'den ilk kez duyduğu yerli ağızda şaşırıp gülmeye başlamıştı Necati. Doğal konuşmasıyla ekledi Muhsin. Diyelim ben başkasından duydum. Daha mı iyi olur Necati abi? Ben sizden bir şey sakladım mı? Babamdan çok size güvendim ben. İş takılmaktan çıkmış, gergin bir ortama varmıştı birden. Dimdik bakmaya başlayan Muhsin'in karşısında gözlerini kaçırıp önüne bakarak susa kalmış katip umarsızlıkla aldı yavaşça. Nasıl diyeyim bilmem ki. Siz de duymuşsunuzdur Muhsin Bey. Hacı Bey emminin duraladı. Umarsızlıkla sallanır gibi gözlerini önüne dikip suskun kaldı bir. Aldı gene. Hani nasıl dille yıladı baktığı bir kadın var. Açıklama gereğiyle dikelip ekledi hemen. Öyle o biçim değil hani, Allah rızası için, kızı yeğin de zati. Merakı iyice artmıştı Muhsin'in. Allah rızası için kızı yerinde kadına bakıyormuş bizim hacı baba. Bir bokluk var bunda, tam yerine basmışız. Bunlar bilinen şeyler Neşati abi, doğru dürüst anlat şunu. Bilinen şeyler deyince Muhsin kertep gevşer gibi oldu. Sağlama almalıydı gene de. Gözünü seveyim Muhsin Bey, bilirsin hacı babanı, vallahi ekmeğimden olurum. Birden dikelip katibe dikti gözlerini. Bana baksana Neşati abi dedi, kimin haddineymiş senin ekmeğinle oynamak ben varken, bunu anlamadın mı daha? Sonunda işin başına geçecek olanın verdiği güvenceyi anlamayacak kadar sersem miydi kurt katip? Dili çözülmeye başladı usuldan. Kimin de aralayıp hacı emmi efendisine övgü ölçüsünde özenle ayarlayarak başlangıcı yıllar öncesine dayanan ilginç bir öyküyü anlattı ağır ağır. Susup durdu sonunda. Remziye Hanım biliyor mu bunları? Ay ağzı öpeyim Muhsin Bey. Geçmişte olup bitmiş bir iki şeyden ötesini nereden bilecek Remziye Hanım diyse? Ağzınızdan bir şey kaçarsa mahvolurum ben. Korkma dedim ben sana, değil mi? Muhsin'in dik bakışı karşısında başını önüne eğerken yeniden bastırdı katip. Hacı Bey amcayla benden başka bir de siz bilip durursunuz şimdi. Duralayıp ekledi. Bir de Allahu Teala. Yıllar yılı Allahu Teala'nın güvencesinde saklanmış aile gizi şaşırtıcıdan öte çarpıcıydı Muhsin için. İlkokul günlerinden kulağında şöyle bir kalmış, babasıyla ilgili Cevizli'den bir kıza odalık yapmasının bugünlere süren gerçek, ayrıntılı öyküsüydü katibin anlattığı. Akla kolay gelmeyecek biçimde masalsı, karmaşık başlayıp bugünkü düzenli yatağına kavuşarak akıp gelmiş olaylar zinciri. Köye dışarıdan gelip yerleşmiş bir göçmen yaşlı karı kocanın torunlarıymış odalık olan kız Zarife. Anası babası kazada mı ölmüş ne? Dede eskicilik, tamircilik yapıyormuş köyde.
Köyde bilmem kimle adını çıkarıldığını duyan Fahri Tulukçu, kızı ağır bir dayaktan sonra genel eve attırmaya kalkışınca, dedeyi Tulukçu'ya karşı kışkırtmış köylüler. Babasının Cevizlililere hiç geçmeyen küskünlüğü oradan kalma demek. Dede nine de kahrından ölmüş kısa süre sonra. Bunları duymuşluğu vardı Muhsin'in. Masal sonra başlıyordu. Kötü düşlerden hep bağırarak, kiminde de ağlayarak uyanmaya başlamış Fahri Tulukçu. Düşlerde kız, Zarife, saçı başı dağınık karşısına dikiliyormuş. Bana zulmettin genç yaşımda, iki elim yakandadır ahirette, diyormuş. Sonunda bilmem neredeki ünlü, çok saygın tarikat şeyhi Nakkaşi dedeye varıp, eline ayağına kapanmış Fahri Tulukçu. Beni bu dertten kurtar şeyhim, canım malım sana emanet. Muskaydı, duaydı, işe yaramayınca şeyhin her kattaki etkili gücü ve Tulukçu'nun parasıyla kızı genel evden çıkarıp Zarife adını Rabia'ya çevirmişler gizlice. İmam Hatip Lisesi'nde tarikatça okutulan çok yoksul bir gence nikahlamışlar. Zarife'nin ince hastalıktan öldüğü yayılmış çevreye. Hacca gitmesi de ondan sonraymış Fahri Tulukçu'nun. Bunlar da olmayacak şeyler değildi. Fakat sonrası gerçekten şaşırtıcı, babasıyla ilgili duyguları, düşünceleri açısından eni konu sarsıcı olmuştu Muhsin için. Nice yıllardan beri o sineğin yağını hesaplayan babası Fahri Tulukçu, bu kızla kocasına çoktan ölüp gitmiş Nakkaşi dededen sonra da hiç aksatmaksızın sürekli para yollarmış. Parayı getirip eliyle oğlana, Ömer Efendi'ye veren katip Neşati, banka, posta, yazılı hiçbir şey kullanılmamış. Yani ne belgesi var ne izi. Ömer Efendi okulu bitirip imam olunca Ankara'ya yerleştirmişler. Solfa sola yakın iki katlı bir ev alınmış bunlara. Altıda bakkal. Üç çocuğu olmuş Rabia'nın. Büyüğü kız hafızmış, ilahiyat fakültesinde okuyormuş. Ortanca oğlan İmam Hatip Lisesi'ndeymiş. Küçük oğlan da ilkokulu bitiriyormuş bu yıl. Coşkuyla övünür gibi anlatıyordu katip bunları. Ağzı açık kalmış gibi sessizce dinliyordu Muhsin de. Alaylı bir acılıkla gülümseyerek, ''Vallahi sizden başka kim söylese inanmazdım Neşati abi'' dedi. ''O cimri Hacı Tulukçu nasıl oldu da sözünden dönmeden ödüyor bu paraları?'' Ürküyle duraladı Neşati. ''Tövbe de Muhsin Bey, nasıl ödemez? Nakkaş dedenin önünde Kur'an'a el basmış, tövbe duası okuyup iman tazelemiş, şeriatımızın tüm hükümlerini yerine getirmiş. Cahil mi o gada Hacı Bey amca? Sözünü çiğnese selamın gavlen olu vallahi. Küskütük, çarpılı, galu bilme mi o? Öte dünyada da narı cehennem var. Hiç aksatmamıştı. 10.000 vereceğim böğün. Mübarek kandil yarın gece. Suskun, biraz da şaşkın dinliyordu Muhsin. Doğru, sıkıysa ödemesin. Allah ne yapar sonra? Ulan şu insanların hıyarlığı. Bu Ömer'i, Rabia'yı görüp tanıma isteği takıldı kafasına. Ağlamaklı yalvarmalarına bakmadan ne yaptı, etti, kandırdı sonunda Neşati'yi. Rabia Hanım'a götüremezdi ama o da görmezdi çünkü çoğu kez. İkindi namazına camiye gidecekti bugün katip. Namazdan çıkışta görüp bir köşede konuşacaktı İmam Ömer Efendi ile. Ömer Savunak dedin mi, tanımayan mı vardı ki yörede? Voleybol takımı kurmuş mahalleye ilk geldiğinde. O da oynarmış gençken. Çok sever sayarlarmış. Evde yakındı, belki oraya yürürlerdi. Ötesine karışmazdı. Ayrı gidecekler, Muhsin katipe sokulmayacaktı. Uzaktan izleyerek görmüş tanımış olurdu Ömer Efendi'yi. Akşam otobüsüyle döneceğine göre bu kez bir daha buluşmalarına da gerek yoktu. Bir ağırlık çökmüştü konuşmalara. Katip belli ki kaygılar içindeydi. Acıdı Muhsin. Uzanıp elini adamın elinin üstüne koyup sevecenlikle vurdu bir iki. Bana gösterdiğin bu güveni hiç unutmayacağım Neşati abi, dedi. Umduğu oldu. Gevşemiş gibi doğrulup başını önüne eğdi katip. Ezberlediği dalkavukça dualarını yineledi ağırdan. Süt işi ne olmuştu peki? Gene bir dikilerek muştuladı. Kırmadı sizi Hacı Bey amca, dedi. 9 yaptı sütü. Köylüden aldığınız duayı bir bilseniz. Bana değil, köye gelen o kalaşnikoflu gençlere dua etsinler. Yüzü ürküyle karıştı Neşati'nin. Aman diyeyim onu Muhsin Bey, yerin kulağı var. Muhsin'in güldüğünü görünce ekledi. Siz de onlardanmışız deyip durup kimi südü bozuklar zati. Karakola sizi de çağıracaklar dindi bir ara ye. Hacı Bey amca varken goleyi değil o. Pelvan Ali gidip bir göstermiş köye gelen oğlanları karakolda. Yüreği cız etti Muhsin'in. Götöper pehlivan tam orospu çocuğuymuş demek. Ötekiler olsa ne bok yerlerdi sanıyorsun? Seni ele vermez mi şu herif? Bilmiyorum sanki. Tadı kaçmış, canı iyice sıkılmaya başlamıştı piknikten çıkıp arabaya bindiklerinde. Böyle bir işe kalkışmasını da anlamsız, giderek gülünç buluyordu. Hacı babamızın düzlüğü karının öyküsünü öğrendik. Aman ne önemli olay. Küçükken bazı oğlanların abdesthane arasından babalarının çükünü gördüklerini fiskos etmeleri geldi aklına. Bu yaptığım daha az aptalca sanki. Arabada konuşmadılar. Epey süre sonra katip genişçe bir sokakta durdurup Muhsin'i başıyla selamladı, çabucak indi arabadan. Hemen ilerideki caminin avlusundaki musluklara yaklaşıp abdest almaya başladı. Ezan okunuyordu. Bir kahve vardı karşı köşede. Biraz sonra da Muhsin indi arabadan. Kahve önündeki boş masalardan birine oturup çay söyledi. Gelip geçenlere, avludaki musluklarda abdest almış kurulanarak camiye girenlere baktı. Epey kalabalıktı. Yandaki boş masalardan birine bırakılmış bir spor gazetesini alıp, can sıkıntısıyla karıştırıp durdu resimlere bakarak. Artık iyice sıkılıyordu ki cemaat çıkmaya başlamıştı. Cami boşaldığı sıra katip göründü kapıda. Pabuçlarını giyip kapıya dönük duraladı. Biraz sonra da orta boylu, orta yaşlı, güler yüzlü, esmer biri çıktı camiden. Pabuçlarını giyip katibe yaklaştı. Güler yüzle el sıkışıp yürümeye başladılar. Katip anlatıyor, öteki de hafiften baş sallayarak dinliyordu. Ağır ağır yaklaşıp karşı kaldırıma geçtiler konuşarak. Sokağın başına doğru gidiyorlardı. Adamı iyice görüp tanımıştı Muhsin. Kalkıp onları mı izleyecekti? O kadarı da dayanılır aptallık değildi artık. Evi görse ne olacaktı? Kalkıp çıktı kahveden. Ters yana doğru yürürken gelen ilk arabaya atlayıp Kızılay dedi. Bir ara Hanife teyzeye uğramak geçti içinden, vazgeçti. Salih epeydir yoktu ortalarda gene. Sokaklarda gezinerek akşama edince gidip eve yattı. Yemek isteği bile duymamıştı içinde. Ondan sonraki günler çevreye, dünyaya boz bulanık, kirli bir cam ardından bakmaya başlamıştı sanki. Çok iyi bildiğini sandığı şeyler bile, kuşkunun ağır gölgesiyle eski saydamlığını yitirmeye yüz tutmuş gibiydi. Yıllar yılı bildiğimizi sandığımız sıradan olaylar bile, basit de olsa bilemediğimiz ne gizli yanlar, yönler taşıyordu. Öyleydi de ne çıkarıyordu şimdi bundan? Sonuca varacak açık seçikliğe kavuşmuş değildi ki. Ne çıkarabilirdi bu kafayla? Yalnızlık duygusu artmış, canı eskisinden daha çok sıkılmaya başlamıştı o kadar. Hayır, o kadar değildi. Artık unutulmaya bıraktığı Reyhan, bu yalnızlığında geri dönmüş gibi sık sık dikelmeye başlamıştı karşısına. Aylardır baskı altında kalmış cinsel dürtülerin oyunuydu belli ki. Hacı Bey'in odalık öyküsünün Reyhan'la ne ilişkisi olacaktı yoksa? Bir gece düşünde Reyhan'la sevişmişti. Boşalırken uyanmıştı. Islak donunu sıyırıp atmış, sabaha kadar da uyuyamamıştı o gece. Bir sorundu bu cinsel açlık işi. Genel eve gitmekten başka çözümü yoktu belki. Bir türlü içine sindiremiyordu onu da. Zorunlu mastürbasyona kalkıştı mı, isteksizce tıkındığı bir yemek sonunda sofradan yara aç kalkmış gibi duyumsuyordu kendini. Aklına geliveren bir şeye güldü bir gün. İlahiyat fakültesine gidip imamın karısı Rabia'nın kızını mı kandırsaydı o da? Hacı babamız ananı, ben de seni deyip, biliyor muydu acaba kız bunları? Nereden bilecekti? Hiç duymamıştı belki de. Ne kızın ne de oğlanların adlarını sormuştu katibe. Ne olacaktı soracaktın da? Gidip çocuklara mı fitleyecektin ana babalarını? Zavallıların ne suçları vardı ki fitlenecek? Suç senin hacı babanda. Onu da tam diyemiyordu şimdi. Koduğumun düzeni böyle. Hacı bey de korku belası iyilik etmeye çalışmış kendince. Anacığımın içine mi doğdu nedir? İmamın kızı diye tutturmuştu. İş ciddiye binermiş, dünya güzeli kızı da kandırıp Remziye Hanım'a götürürmüşüm. Al sana imamın kızı diye. Katibe bakarsan o da bilmiyor bu kadarını. Asıl hacı babaya, kaynanam Rabia Hanım'ın selamıyla el öpmeye götürsem ne kıyak olurdu ya. İyi işte, bir oyun buldun, eğlen kendi kendine. Evet, oyalanıyordu. Okuyordu da iyi kötü. Ne evi değiştirmiş, ne de telefon almıştı. Böyle gitsindi bakalım. Gün günden kötüleşiyordu ülkede. Yalnızlık duygusunun ardında saklanan bir başka duygu, korku demeyi yediremiyordu kendine ama o izlenimi bırakıyordu doğrusu. Rastlantı, küçük bir dokunma ya da bir uyarı sesi irkilip sıçramasına neden olmaya başlamıştı. Ulus'ta bir kitapçıya yürürken, koluna hafifçe dokunulmasıyla korkmuş gibi zıplayıp dönüşünü anımsadıkça utanç deri basar gibi oldu. 18. ayrımın sonu, sayfa 185.